Ayrım 4.
Kavranma, kıskıvrak tutulma, yırtılma, parçalanma, alt üst olma, darmadağın olma duygulanımı dile getirirler. Duygulanımlar bizim neden olduğumuz şeyler, eylemler değil, başımıza gelen durumlardır, tutkular. Duyguların egoda bir ben merkezinden kaynaklanarak konumlanmasının, bir merkezlenmişliği getirmesinin, bu merkezin kendini başka içeriklere bağlayabilme yetisini elinde tutuyor olarak hissetmesinin, ben tersine duygulanım içinde kişi sıkıştırılmış, kuşatılmış durumdadır bana. Bu arada Averill kişiyi edilgin duruma, sınırlanmaya düşüren duygulanımların tersine ego sınırlarının tümüyle çözüldüğü bir duygulanım tipinden aşkın olarak söz eder. Yaratıcılık söz konusu olduğunda vecd ve coşku duygulanımları bu kategoriye girerler. May bu durumlardan egonun dünyayla kendi sınırlarını aşarak sonsuzca ilişkiye girdiği anlar olarak bahseder. Etki olgusunu duygulanımdan ayırmak için ise şunu söyleyebiliriz. Duygulanım başımıza gelen, bizi etki eden bir şeyin varlığını gösterir ama sorun bu şeyin ne olduğunu bilmememizdir. Bu ayrımı anlamak için örnek verecek olursam, korku ile kaygı ve yas ile melankoli böyle bir çift oluştururlar. Korku ve yas duygulanım değil, etki olarak görüldüğünde neden korktuğumuz ve neyin yasını tuttuğumuz bellidir. Yani bu durumlara yol açan şeyler bellidir. Oysaki kaygının ve melankolinin nesnesi belli değildir. Yani bizi kaygılandıran şeyi bilmediğimiz gibi melankolinin de neyin yitirilmesi sonucunda ortaya çıktığını bilemeyiz. Burada geldiğimiz ilginç bir noktada problem ve giz düzeyi arasındaki fark. Marcel'in belirttiğine göre insan varlığın getirdiği problem düzeyini aşarak varlığın gizine dalabilir. O halde duygulanımlar, problem, belli bir şeyin üstesinden gelmeye çalışmak düzeyine indirilemedikleri için insanın tüm varlığının sorgulanması anlamını da taşırlar. Fakat burada eklenecek bir nokta, Tillich'in sorduğu gibi insanların kendilerini tüm varoluşları içinde sorgulayan duygulanımlarla ne yaptıklarıdır. Tillich bu soruya, insanlar kaygılarından kurtulmak için Tanrı'yı ve korkuları yarattılar der. Etkinin bir başka bakışla aydınlatılması için Welek'e başvurursak, o da duygulanımı bir yoğunluk çarpı derinlik kutuplaşması içinde ele alır. Bu iki kutup arasında bir karşıtlık vardır. Kişiler kendilerini derinleşmek zorunda bırakan derin duygulanımlarla karşılaştıklarında, etki yana ağır basan yoğun duygulanımlara ya da sentimental bir duyguya çekilme eğilimindedirler. Buna örnek olarak acı verecek bir durumda öfkelenmeyi, kırmayı, saldırgan davranmayı tercih ettiklerini söyler. Duygulanımsal, emotional biri dediğimizde neyi kastederiz? Duyarlılığı, heyecanlılığı mı yoksa sentimentaliteyi mi? Duygulanımsal derinliği veren nitelik duyarlılıktır. Duygulanımsal derinliği olan biri tüm varlığına müdahale eden bir deneyimle karşılaştığında ona derinlemesine dalma eğilimindedir. Sartre duygulanımlarının insanın başına gelen şeyler olduğunu kabul etmez. Ona göre duygulanım kişinin dünyadaki bulunuşunun bir sonucudur. Bilinçli yaşantısının edimlerinin uzantısıdır. Bu açıdan bakılınca duygulanım kişinin yaptığı bir büyüdür. Kendini aşan dünyaya etki edemediği için kendini değiştirerek dünyanın farkına varışını değiştirmek, böylece dünyayı değiştirme büyüsü. Böylece kişi dünyaya karşı varoluşunda ortaya çıkan belirsizliğe, karmaşaya karşı tavır almak yerine etkilenme yoluyla dünyayı bir tek nesne, şey düzeyine indirir. Rollo May ise duygu ve duygulanımı belirlemek için nedeni ne, amacı ne ile geçmişe yönelik, geleceğe yönelik kavram çiftlerini kullanıyor. May'e göre bu duygulanım sadece arkadan itilme, adrenalin düzeyindeki değişimlerin sonucu, tutulma gibi görmek yanlış. Duygulanımın sadece bir çehresi geçmişle ilgili. Geçmişteki arkaik çocuksu belirlenimlerin bir nedeni olarak ortaya çıkıyor. Duygulanımın bu geriye, geçmişe yönelik yanı üzerinde Freud büyük önemle durmuştur. Kişinin kendini kendinde yaşamasıdır bu yan. Geçmiş psikolojik oluşumu yansıtır. Nedeni ne ile geçmişe izi sürülür. Oysaki ikinci yan bir şeye doğru işaret etmektedir. Durumu biçimlendirmeye bir çağrıdır. Geleceğe yöneliktir. Ama amacı ne ile geleceğe yön bulunur? İlk kavram belirlenimcilikle ilişkiliyken ikincisi özgürlükle, yeni olasılıkların ortaya çıkmasıyla ilişkilidir. Duygulanımla gelecek ile ilişkili olarak bakıldığında birinci durumun tersine etkin bir sorumluluk duygusu sadece bir bilinç değil, esas olarak bir gerçekleştirme, hayata geçirme sorunu olarak çıkar karşımıza. Duygular kendimizi dünyamızdaki anlamlı insanlarla iletişime sokma yolumuzdur. Kişiler arasında kurulan, çatılan bir dildir. Duygularımız diğer kişiyi hesaba katmakla kalmaz, kısmen de var olan diğerlerinin duygularıyla biçimlenir. Manyetik bir alan içinde hissederiz. Böyle bakılınca duygulanımlar kişiliğin daha çok us dışı, bilinç dışı yanıyla ilişkiliyken, duygular kişiliğin bilinçli, ussal, sorumlu yanını ilgilendiriyor. Duygulanımları ortaya çıkaran kişiler, içerikler, kendileri olarak değil sembolik varlıklarıyla yaşanırken, duygular daha çok karşımızdaki kişinin kendisine yöneliyor. Aynı duruma duygu dünyasında da rastlarız. Jung, duygu işlevinin geri kaldığı, yetersiz olduğu durumdan bahseder. Böyle bir durumda kişi etkin bir duygu işleviyle karşılanması gereken dünyayı, mesela kendi gövdesinde indirgeyerek devamlı gövdesini, ağrıları, sızıları, uykuyu, acıkmayı, susamayı vesaire dinler. Böylece gerçek duyguların dünyanın yokluğunu, fizyolojik etkiler sonucunda gövdesinde ortaya çıkan devinimleri hissederek kapatmaya çalışır. 6. Bu kitap topluma hitap etmiyor. Okuyucusunu oldukça bireyleşmiş kişilerden seçmek zorunda. Geleneklerin, ailenin, eğitimin başına ne geleceğini toplum bilimcilere bırakıyoruz. Toplumsal reformistleri, devrimcileri oldukça sıcak günler bekliyor herhalde. Biz yeninin geleneğine bağlıyız. Yerimiz bu ve bu yolda yürümek zorundayız. Ben çok kişilik, duyguların tanındığı, reklamın yapıldığı, öğretildiği bir ortamda tek kişilik duyguların, olumsuz duyguların, hiçlik, yokluk duygularının kolektifleşmeden kendi gizli güçleri doğrultusunda geliştirilebilmesi için ihtiyacını duyduğum, ihtiyacı duyulabilecek bir kitabı çevirdim. Yeni güven ve cesaretin farkındalığına katkıda bulunmak istedim. Bazı kişilerin, özellikle de genç bireylerin, insan cinsinden yabancılaşmalarına bir ilk katkıda bulunmakta hedefim. Kitabın sonunda geçtiği gibi bu psikoterapinin de ilk basamağını oluşturur. Böylece bir kitabın yalnız kalacağını bilmediğimden bir sonuç yazarak bu kitaba destek sağladığımı umuyorum. Bu kitabın baskıya hazırlanmasına değerli katkılarından ötürü Ayla Aydın ve Metin Batur'a, şiir çevirilerinden ötürü Necmi Zeka'ya, çevirilerini kullanmamıza izin veren Cevat Çapan'a, Metis Yayın Evi'nden Semih Sökmen ve özellikle de bu kitabı çıkarmayı kararlaştırdığımız ilk günden beri bana en büyük desteği sağlayan örnek yayıncı Müge Gürsoy'a teşekkürü borç bilirim. Alper Oysal, Nisan 1988, Firuza. Ön söz. Yaşamım boyunca yaratıcılığın büyüleyici soruları aklımdan çıkmadı. Bilim ve sanatta özgün bir fikir, bilinç dışından niye şu anda fırlayıveriyor? Yetenek ile yaratıcı edim, act, ve yaratıcılık ile ölüm arasındaki ilişki nedir? Bir mim ya da bir dans neden böylesi bir tad veriyor? Homer, Truva Savaşı gibi külliyetli bir olguyla karşılaştığında bunu nasıl tüm Yunan uygarlığının ahlakı için yol gösterici olan bir şiire inceltti? Bu soruları kenarda duran biri olarak değil, sanata ve bilime bizzat katılan biri olarak sordum. Bu soruları mesela kağıt üzerindeki iki rengin önceden tahmin edilemeyecek bir üçüncüyü doğuruşunu görmenin heyecanından çıkarıp sordum. İnsan olmanın ayırt edici öz niteliği, onun evrimin yakıcı koşuşturması içinde bir an için durup, Altamira ya da Lascaux'daki mağara duvarlarına bizi hala hayranlık ve huşu içinde şaşkınlığa düşüren şu kahverengi kırmızı geyik ve bizonları resmetmesi değil mi? Bizzat güzelliğin kavranışının doğruya giden bir yol olduğunu düşünün. Zarafetin, fizikçilerin buluşlarını anlatmada kullandıkları anlamda nihai gerçekliğin bir anahtarı olduğunu. Joyce'un sanatçının soyunun yaratılmamış vicdanını yarattığını söyleyerek doğruyu söylediğini düşünün. Bu bölümler kendi düşünüp taşınmalarımın kısmi bir kaydı. Kolej ve üniversitelerde yapılan konuşmalarda doğdular. Gözüme tamamlanmamış göründükleri için onları yayımlamakta hep tereddüt ettim. Yaratının gizemi hala sürüyordu. Sonra bitmemişlik niteliğinin hep kalacağını, bunun bizzat yaratıcı sürecin bir parçası olduğunu anladım. Bu anlamda konuşmaları duyan birçok kişinin yayımlamam için beni zorlamaları ile çakıştı. Memnuniyetle belirtmeyi borç biliyorum. Kitabın adı aklıma Paul Tillich'in Olma Cesaretinden, Courage to Be geldi. Ancak kişi bir boşluk içinde olamaz. Varlığımızı yaratarak ifade ederiz. Yaratıcılık oluşun zorunlu bir devamıdır. Dahası başlıktaki cesaret sözcüğü birinci bölümün birkaç sayfasının ötesinde yaratıcı edim için esas olan cesaretin özel bir çeşidine değinmektedir. Yaratıcılık tartışmalarında bundan nadiren bahsedilmekte ve hakkında daha da azı yazılmaktadır. Müsveddenin hepsini ya da bir bölümünü okuyup benimle tartışan birkaç dostuma teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Anne Haidt, Magda Dennis ve Eleanor Roberts. Bu kitabı derlemek bana genelde olduğundan daha fazla zevk verdi. Çünkü tüm bu soruları tekrar düşünüp taşınmama vesile oldu. Umudum yalnızca bu kitabı derlerken aldığım zevki okurun da almasıdır. Rollo May, Holderness, New Hampshire. 1. Yaratma cesareti. Bir çağ ölürken yenisinin henüz doğmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Cinsel törede, evlilik biçimlerinde, aile yapılarında, eğitimde, dinde, teknolojide ve modern yaşamın neredeyse tüm diğer yüzlerindeki kökten değişiklikleri görmek için çevremize bakınınca bundan şüphemiz kalmıyor. Ve tüm bunların gerisinde biraz uzağa çekilmiş olan fakat asla yok olmayan atom bombası tehdidi var. Bu sarsıntı çağında duyarlılıkla yaşamak gerçekten cesaret istiyor. Bir seçimle yüz yüzeyiz. Dayanaklarımızın sarsıldığını hissedince kaygı ve panik içinde geri mi çekileceğiz? Nadık sularda demir taramanın ürküntüsüyle kas katı kesilip tutukluğumuzu duygusuzluğumuzla mı örtüp saklayacağız? Böyle davranırsak geleceğin biçimlendirilmesine katılma şansımızdan feragat etmiş olacağız. İnsan varlığının ayırt edici öz niteliğini elden kaçırmış olacağız. Kendi evrimimizi kendi farkındalığımızla awareness etkileyebilmeyi, farkındalık, awareness, farkındalık sözcüğü İngilizce'de anlama, algı, bilginin varlığını anlatıyor. Farkındalık, genel ve geniş bir bilgi, yorumlama gücü ve de uyanık bir algı ile karakterize oluyor. Farkındalık, insanın kendisine ve dünyaya karşı duyarlılık, idrak, bilinç, uyanıklık ve canlılığını barındıran bir zemin. İdrak, bilgi ve algının bilinçte derece derece sınırları aşmasını anlatır ya da bir bilme çabasını dile getirir. Bilinçte ise bir şeyin varoluşu veya bir olgu zihinde belirir. Ya da bilinç uç ve baskın bir anlamayı, bir zihin meşguliyetini dile getirir. Farkındalık, öbeğindeki bir başka sözcük olan duyarlılık, bir şeyin sezgisel olarak duyumsandığı, ussal olarak algılandığı, bilindiği ve kabul edildiği durumlara uyar. Uyanıklıksa canlı bir farkındalığı, keskin bir algıyı belirtir. Çevirinin notu. Tarihin kör silindirinin önünde uzanıp geleceği daha insanca ve adil bir toplumun kalıbına dökme şansımızı yitireceğiz. Yoksa gerekli cesareti toplayıp kökten değişiklik karşısında duyarlılığımızı, farkındalığımızı ve sorumluluğumuzu koruyabilmek için zorunlu olduğumuz cesarete sımsıkı sarılabilecek miyiz? Küçük ölçüde de olsa yeni toplumun biçimlendirilmesine bilinçle katılabilecek miyiz? Umudum seçimimizin bu ikinciden yana olması çünkü söyleyeceklerimi buna dayandıracağım. Yeni bir şeyler yapmaya çağrılıyoruz. Ayak basılmamış bir toprakla yüzleşmeye, kimsenin gidip de bize yol göstermek için dönmediği bir ormana dalmaya çağrılıyoruz. Bu varoluşçuların hiçliğin kaygısı dedikleri şey. Geleceğe doğru yaşamak bilinmeyene sıçramak demektir. Bu da hali hazırda emsali olmayan ve pek az kişinin kavradığı dereceden bir cesareti gerektirir. 1. Cesaret nedir? Bu cesaret umutsuzluğun karşıtı olmayacaktır. Tıpkı bu ülkede yaşayan her duyarlı kişinin son 20-30 yıldır karşılaştığı gibi umutsuzlukla sık sık yüz yüze geleceğiz. Bu yüzden Kierkegaard, Nietzsche, Camus ve Sartre cesaretin umutsuzluğun yokluğu olmadığını ortaya attılar. Cesaret daha çok umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir. Gerekli olan cesaret salt inatçılıkta değildir. Mutlaka başkalarıyla birlikte yaratmak durumunda kalacağız. Fakat eğer kendi özgün fikirlerinizi ifade etmezseniz, kendi varlığınızı dinlemezseniz kendinize ihanet etmiş olacaksınız. Bütüne katkıda bulunmadığınız için ihanetiniz toplumumuza da karşı olacak. Bu cesaretin başlıca öz niteliği bizim kendi varlığımız içinde onsuz kendimizi bir boşluk olarak hissedeceğimiz merkezileşmişliği gerektirmesidir. İçteki boşluk dışla bir duygusuzluk ilişkisidir. Duygusuzluk, apati. Apati sözcüğü duygu, acı anlamına gelen patos sözcüğünün başına olumsuzluk anlamı katan anın getirilmesiyle üretilmiştir. Tutkudan, heyecandan, duygulanımdan kurtulma, etkilenmeme, duygu veya duygulanım eksikliği ya da yokluğu anlamına gelir. M'ye göre duygusuzluk dünyanın baskısı altında kişinin içe dönmek zorunda kalmasıyla gündeme gelir. Birey bu yüzden yeni bir kimlik problemiyle yüz yüzedir. Kim olduğumu bilsem de hiçbir anlamım yok. Diğer insanları etkileme olanağım yok. Böyle başlayan sürecin bir adım ötesi duygusuzluk, daha sonrası ise şiddete başvurmaktır. May duygusuzluğu seks olgusu içinde incelediğinde kişinin ölü olmadığını kanıtlamak için sekse abandığını anlatır. İç yaşam kuruduğu, duygu azaldığı zaman duygusuzluk artar, kişi bir diğer insanla has bir etkileşim kuramayıp ona dokunamazsa şiddet iblisçe bir zorunlulukla olası olan en dolaysız dokunma itkisi halinde ortaya çıkar. Bununla birlikte May, duygusuzluğu modern çağda yaşamanın zorunlu sonucu olarak görüp bu durumu trajik bir paradoks olarak niteler. Bir çeşit duygusuzlukla kendimizi korumalıyız, der. Duygusuzluk insanın aşırı dürtüldüğü bir ortamda iz bırakacak bir hasara uğramadan yenilgiyi yaşamasıdır. Ancak duygusuzluk hali uzarsa salt zamanın geçişi ile kişi zarar görür. Duygusuzluk bir havlu atma, es koyma, geçici bir pes etme gibi görüldüğünde insan en büyük iflası içinde tekrar bir şey yapabilecek duruma gelene kadar kişiliği koruyan bir mucizedir. Çevirmenin notu. Ve uzun vadede bu duygusuzluk korkaklık olarak birikir. Bu yüzden bağlanışımızı her zaman kendi varlığımızın merkezinde temellendirmek zorundayız, yoksa hiçbir bağlanma otantik düzeye varamaz. Otantik. Otantik sözcüğü edimle, edimsellikle, olgu ile olan bağlılığı, ayrılmazlığı vurgular. Burada önemli üzerinde durulan nokta, araya hiçbir taklit, sahtelik, ikiyüzlülük girmeden bahsedilen edimin ya da olgunun belirli bir kaynakla ya da özle, gelenek, adet, usul, örf, psikoloji, tam bir içtenlikle uyum, bağlılık içinde olmasıdır. Varoluşçulukla otantiklik, eyleme, edinme en içten bir merkezin sağlanabilmesi için büyük önem taşır. Varoluşçular, yaşamdaki değer çarpıklığı ve karmaşasına karşı otantik merkezleri gündelik yaşamdaki varlık bilimsel duygulanımlarda bulgulamaya girişip, var olan değerlerin sürüp gidebilmesi için sakıncalı olan bu duygulanımları, korku, kaygı, duygusuzluk, utanç, suç, başkaldırı, günah, melankoli, umutsuzluk, saçmanın duyumsanışı, ölüm, acı çekme, dekadans, kötü, demonik, tutku, yabancılaşma ve benzeri ön plana çıkartarak yeni bir insan imgesi yarattılar. Bu girişimde de fenomenolojik yöntemi çok verimli bir biçimde kullanarak yeni yaşam değerlerinin kurulabilmesi için çok geniş ufuklar açtılar. Bu girişimde otantik bilincin yaratılması büyük önem taşır. Otantik bilincin yaratılışı Husserl'ın redaksiyon, indirgeme, paranteze alma kavramlarında gösterilmiştir. Bu yöntemle kişi kendi varlığını en temelde kuran yaşam olgularını bulmak için kendi yaşamını oluşturan tüm olguları bir indirgemeye, paranteze almaya tabi tutar. Kişinin varlığını en temelde kuran olgular onun primordial egosunu oluştururlar. Primordial ego kişinin varlığını en temelde kuran her şeyden önce olan varlığıdır. Otantik bilincin temelinin atılabilmesi, bu en temel olguların doğru bir şekilde seçilebilmesi ve kişinin bilincinin bu temel olguları bilebilme yeteneğiyle olanaklıdır. Daha ayrıntılı bilgi için bakınız Edmund Husserl'da Başkasının Beni Sorunu. Nermi Uygur, çevirinin notu. Üstelik cesaret gözü peklikle de karşılaştırılmamalı. Cesaret kılığında ortaya çıkan şey, kişinin bilinç dışı korkusunu örtmek için kullandığı sıradan bir kabadayılık ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki ateşli pilotlar gibi kendi maşizmosunu kanıtlamak olabilir. Maşizmo İspanyolca macho kökünden gelir ve eril, erkekçe, erkeğe ait anlamındadır. Erkek psikolojisinin en dolaysız ifadesini dile getirir. Çevirinin notu. Böylesi bir gözü pekliğin nihai sonucu kendi ölümüne sebep olmak ya da en azından bir polisin copuyla kafayı patlatmaktır. İkisi de cesaret göstermenin pek üretken biçimleri sayılmaz. Cesaret, sevgi ve sadakat gibi diğer kişi değerleri arasında yer alan bir erdem ya da değer değildir. Cesaret, tüm diğer erdemlerin ve kişi değerlerinin altında yatan ve onlara gerçeklik kazandıran temeldir. Cesaret olmaksızın sevgimiz salt bağımlılık olarak solar. Cesaret olmaksızın sadakatimiz uyumculuk haline alır. Cesaret, courage sözcüğü kalp anlamına gelen Fransızca sözcük cœur ile aynı kökten gelir. Kalbin kollara, bacaklara ve beyne pompaladığı kanla tüm diğer organlara kazandırdığı işlev gibi cesaret de tüm psikolojik erdemleri olanaklı kılar. Cesaretin yokluğunda diğer değerlerden çürüyen erdem müsveddeleri olarak söz edilebilir. İnsan varlığında oluş, being ve oluşuşu, becoming, olanaklı kılmak için cesaret şarttır. Oluşuş, becoming. Her ne kadar olmaktan oluşmak yüklemine geçerek oluşuş sözcüğüne vardıysak da, İngilizce'de oluş karşılığı olan being ile oluşuş karşılığı olan becoming'in anlam açısından bir aradalıklarını eklemek gerek. Become yükleminin kökü bir şeye doğru gelmek, yaklaşmak, rast gelmek, uygun gelmek, denk düşmek, karşılaşmak, varmak, gitmek, ortaya çıkmaya gitmek, bir varlık ortaya çıkarmak, belirgin bir doğayı, özü, ilerlemeyi, anlamı meydana çıkartacak şekilde gelişmek anlamına geliyor. Buradan hareketle oluşuş istemini türettiğim becoming sözcüğü, denk gelmek, yerine oturma eylemi, varlığa gelme, ayrı bir safa ya da koşula götüren bir değişim içinde ortaya çıkma, belirme, yeni olanın kendini gösterdiği bir süreç, değişme anlamına geliyor. Rollo May kitabının ön sözünde olma cesaretinden hareketle kişinin bir boşluk içinde olamayacağını, varlığımızı yaratarak ifade edeceğimizi, yaratıcılığın oluşun zorunlu bir devamı olacağını söylüyor. Oluşuş sözcüğü bir bakıma fizikte vektörlerin gördüğü işlevi yerine getiriyor. Yani insan varlığına yönü yönleri ekliyor. Kişinin sadece varlığından bahsedemeyiz. Onun oluşunun aynı zamanda bir yönü vardır ya da kişi bir anlamı tamamlamaya, o anlama doğru ilerlemeye gider. Başka bir deyişle bir anlama gelir, varır, ulaşır. Bu yönü, yönelmeyi tanımlamak için de maksatlılık, niyetlilik anlamına gelen intentionality sözcüğü kullanılıyor. Olmak sözcüğüyle insana bir takım nitelikleri yüklüyoruz. İnsan yaşamının anlamı değişiyle bu niteliklerin gelecekteki bir başka oluşa, varlığa gittiğini, bu yeni varlığında yeni anlamlar içerdiğini, niyetlilik ile gidilen konumun yönünü tamamlamış oluyoruz. Sartre, insan varoluşunun bir oluşuş olduğunu vurgulayarak insanın olduğu şey olmadığını, olmadığı şey olduğunu söyler. Çevirinin notu. Eğer benlik bir gerçekliğe sahip olacaksa, benliğin bir ileri sürülüşü, bir bağlanışı esas olmaktadır. Bu insan varlığıyla doğanın geriye kalan kısmı arasındaki ayrımdır. Meşe palamudunun meşe olması otomatik büyüme iledir. Herhangi bir kendine bağlama şart değildir. Enik de benzeri şekilde içgüdülerine dayanarak kedi olur.